Bu arada bana Lütfü Savaş'la yakın olduğunu düşündüğüm bazı aracılar gelmiş. Çarşamba günü 13 Mart'ta. Dediler ki elimizde Gökhan Zan'ın ses kayıtları var. Size dinletmek istiyoruz. Ben de Gökhan'a gideceği gün sabah çalışırken dedim ki bak bana aracılarla ulaşıldı. Sana ait o ses, deepfake olduğunu iddia ettin. Ses kaydını dinletecekler. Ben onu dinleyeceğim dedim. Aa abi dinle falan dedi. Ve o gitti. Ben 13 Mart gecesi o kaydı dinledim. Benimle birlikte toplam 5 kişinin olduğu bir ortamda. Açıkçası cep telefonundan dinliyorsunuz. Biraz kalabalık da var. Çok anlayamadım. Ve açıkçası bir de Gökhan'a da güveniyorum ya. İnanmadım sesin Gökhan'a ait olduğunu. Ertesi gün kayıtları aldım. Kulaklık taktım ve defalarca yeniden dinledim. Ve maalesef sesin Gökhan'a ait olduğunu düşündüm. Gökhan'ın programı 15 Mart günü bitti. O gece yarısı yani sabaha karşı İskenderun'a varacaktı. Sabah 2-3 gibi Adana üzerinden. O gün de benim hani giderken ben ona şey demiştim ya. Ben aracılar geldiği ses kaydını dinleyeceğim. Beni İstanbul'dan defalarca aradı. Aslında gün içerisinde de çok konuşuyorduk yan yana olmadığımızda ama o gün başka bir huzursuzlukla aradığına dair bir kuşku oluştu bende. Sürekli arıyor, mesaj atıyor vesaire. Kayıtları dinlediğimden şüphelendiğini yorumunu yapıyorum. Suçlamak için söylemiyorum. Ben dönmedim tabii çünkü çok öfkelenmiştim kendisine. Ve gece yarısı ben işte PM'deki ve şeydeki parti yetkilileriyle durumu paylaştım. Ve biz şüphemiz çok yoğunlaştı. Gökhan'ı aradım gece ve dedim ki ertesi gün mutlaka Hatay'a gelmen lazım. Defne'deki seçim koordinasyon merkezimize ve burada bir yüz yüze toplantı yapacağız. Tabi bunu anlamadım. Dedim ki ya şey yalan söyledim açıkçası gelsin diye. Çünkü ısrarla gelmek istemedi. Çok yorgunum olacağım, çok gece yarısı geleceğim. Arsuz'da seçim programı yapacağım. Buradan gitmek daha kolay sürekli. Ben onu zorlukla ikna ettim. Dedim ki bak seçimlere ilişkin başka bir stratejiye geçiyoruz. Ve o yüzden senin mutlaka gelmen lazım. Ve sabah geldi yani 11 öğlene doğruydu. Biz 3 parti yetkilisi ve Gökhan Zan'la dedim ki ya önce biraz hoşbeş ettik. Açıkçası hani şimdi Gökhan da bana şey diyor ya yayınlarınızda işte bana çekilmemi teklif ettiler falan. Açıkçası önce hemen konuya girmedik. Gökhan da zaten sıklıkla yakınıyordu. Çünkü ben de siyasetten yakınıyorum biliyorsunuz beni. Ya dedi arkadaşımız dedik ya Gökhan hiç pişman olduğun oldu mu çekilseydim dediğin oldu mu? Yani çünkü bizim aklımdan ne geçtiğini bilmeye çalışıyoruz bu arada. Ya olmaz mı? Milyon kere söyledim çok pişmanım diye kendi kendime dedi. Tabii ki hiç girmeseydim dediğim oldu. Bakın çekilmemi istediler kısmı bundan ibaret. Ona manipüle ederek anlatıyor. Neyse sonra ben konuyu açtım. Dedim ki Gökhan kayıtlar bende. Ve sana bir kayıt dinleteceğim. Kaydı açtım. Dinlemeye başladık. O sırada girdi. Tabii reddediyor küfür kıyamet. Kaydı kesintisini de dinleyemedik o sırada. Vesaire. Ve sonra işte bir şekilde tamamlandı kayıt. Dedi ki bu hikaye nedir? Dedi ki bu deepfake. Önce dedi ki kayıt gerçek. Bakın size samimiyetle konuştuklarımızı anlatıyorum.
Bu
Birebir.
arada görüntü dondu
Kayıtlar.
ama ses geldiği için devam ettiriyoruz. Çok bölmek istemiyoruz bir kez
Tamam
daha.
peki. Ben bitireceğim zaten. Umarım uzamaz. Kayıtların gerçek olduğunu ama daha uzun bir konuşma olduğunu, kesilip kırpıldığını, manipüle edildiğini, araya eklemeler yapıldığını ve deepfake yoluyla bir bilgisayar yardımıyla yani üretilmiş bir konuşmanın araya sızdırıldığını söyledi. Dedim ya ulan konuşma Arapça, deepfake de nasıl hani aynı duyguyu versin vesaire falan. Dedi ki deepfake abi dedi. Sonra arkadaşımız dedi ki peki orada bazı taleplerim var. Hadi ya, pardon dedi ki yani peki nedir bu konuşma dedim. Size daha önce söylemiştim dedi. Benim için sponsor bulacaktı. Onunla ilgili konuşmaydı. Dedim ki burada sponsorluk konuşması yok. Yani çekilip çekilmeme tartışılıyor. 3 milyon dolar deniyor. Hayır 5 milyon istiyor. İsteniyor vesaire böyle konuş. Bu sponsorluk değil. Öte yandan sponsorluk olsa bunu AKP'den mi isteyeceğiz dedim. Biz Türkiye İşçi Partisi ve adayı olarak nasıl böyle bir şeye girişirsin dedim. Ben dedi kimden sponsorluk bulacağını bilmiyordum ki dedi. Dedi ki bak bu sponsorluk görüşmesi değil. Her neyse sonra arkadaşımız dedi ki ya peki o spor yorumculuğu meselesi. Bakın Gökhan'ın hani eleştirel bir şey söylemiyorum. Çok saf bir hali de var konuşurken. Tamam bir şeyi anlatırken zorlanıyoruz vesaire. Saflığıyla şunu söyledi. Yani dedi ki evet onu istedim. Bunu şu duyguyla söylüyor. Hakkı olduğuna inanarak söylüyor ki bunu zaten ifade etti. Dedi ki ben bu siyasete girdim. Meslek kariyerimi yaktın. Tipten aday oldum. Savaş gibi birinin karşısına çıktım. Kariyerim yandı ve bu benim hakkım. Tabii ki isteyeceğim dedi. Ama burada bakın yine yorum katıyorum. Bir kötü niyetle söylemediğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten buna hakkı olduğunu inanıyor. Yani inanılmaz bir profil karşımızdık. Yani nerede siyaset yaptığını, neyle mücadele ettiğini bile anlayamayan bir çizgiden söylüyor. Tamam mı? Ben çok şaşırdım bunu duyunca. Dedim ki ne yapacağız? Sen bunun üretilmiş ve sahte olduğunu iddia ediyorsan demek ki bir yer seni aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Bak seni aşağı çekerlerse biz de batarız. Dolayısıyla eğer sen iddianda haklıysan ki biz haklı olduğuna inanmak istiyoruz. Biz birlikte çıkmamız gerekiyor buradan dedim. Ne yapacaksın? Ben suç duyurusunda bulunacağım dedi. Dedi ki çok güzel. Avukatlarımız bu konuda sana yardımcı olur. En iyi bildikleri şey ceza avukatlığı çünkü. Ve dedi ki kaydı da ben yayınlarım. Dedim ki çok güzel o zaman. Ve ona dedim ki bak o zaman kaydı yayınlarsın suç duyurusuyla birlikte. Ve bunun bir şantaj olduğunu ama Türkiye İşçi Partisi'ni ve seçmenlerini yıpratmamak için çekilmen gerektiği ibaresiyle söylemen gerekiyor dedi kendisine. Sen bunu dediğinde de bizim zaten tavrımız burada net. Bak sen masum da olabilirsin suçlu da ama masum olsan bile biz böyle soru işareti oluşan bir şeyle yola devam edemeyiz. Çünkü bizim savunduğumuz ilkeli siyaset bunu anlatır bize dedim. Ve dolayısıyla sen ne kadar partiyle yolunu ayırırsın. Teklifimiz buydu şeye. Ve aklanırsan da biz senden, ben hem şahsım adına özür dilerim, parti senden özür diler ama seninle bu şekilde adaylığımız devam etmez dedim. Tamam. Çok öfkelendi. Bu arada bizi Gökhan'a öneren Akil Grup'tan ben haber verdim dedim. Önemli bir konu var. Görüşmemiz gerekiyor. Biz Gökhan'la toplantından çıktık ve o insanlardan ikisiyle buluşmaya gittik. Yolda giderken Gökhan tekrar aradı. Çok öfkeli. Dedi ki ben hemen savcılığa gidiyorum. Dedim ki bak Gökhan bugün hafta sonu nöbetçi savcı var. İşi gerçekten soruşturacak savcıya gitmesi için pazartesiye bekle. Biz de biz serin kanlı davranalım. Kayıtlar sahte diyorsun. Ne olup ne olmayacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz de bir strateji belirleyelim. Lütfen pazartesiyi bekle birlikte gidelim o zaman dedim. Dediğimiz çerçevede. Çok öfkelendi. Hayır şimdi gideceğim. Güçlükle biz ikna ettik. Gitmeyecek. Ve dedi ki ben hiçbir şekilde de çekilmeyeceğim. Dedim ki bunu sonra konuşuruz. Biz şimdi bir toplantıya gireceğiz. Ve toplantıya girdik. O gruptaki iki kişiyle konuştuk. Böyle bir mesele var. Gökhan böyle söylüyor dedik. Gerçekten şantaj olabilir. Dedim ki bence şantaj yapılıyor. Yani. Ama benim yorumum şu. Bunlar birlikte bir yola çıkmış. Ve fakat hedeflerine ulaşamadıkları için birisi diğerine şantaj yapmaya başlamış. Benim yorumum bu dedim. Turgay Kocakaya'nın yaptığı bu. Dedim siz bir kaydı dinleyin ondan sonra. Kaydı dinlediler ve dediler ki ya bu çocuk geri zekalı mı nasıl böyle konuşmalar yapar? Bakın aynen bu cümle kullanıldı. Ve biz dedik ki biz Gökhan Zan'la yolumuza devam edemeyiz. Çünkü Türkiye İşçi Partisi herhangi bir şaibenin altında kalmaz. Bizim iddiamız yurttaşın sesi olmak, ilkeli siyaset yapmak, zaten bir mafya düzenine, hırsızlık düzenine itiraz etmek iken kalkıp da böyle bir kirli ilişkiye girmeye çalışan biri biz yolumuzu devam ettiremeyiz ve yolumuzu ayıracağız dedik. Dolayısıyla siz de bunu Gökhan'a iletin, biz tekrar bir toplantı yapalım dedik. Bu arada İstanbul'dan Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz geldi, birkaç kişi, PM üyelerimiz geldi. Çünkü gerçekten çok ağır bir krizle karşı karşıyayız, anlatabiliyor muyum? İnsanların bize gösterdiği bir teveccüh var ve bunun bir tek nedeni var, dürüstlüğümüz ve şeffaflığımız. Biz konuştuğumuz gibi yaşıyoruz, yaşadığımız gibi konuşmaya çalışıyoruz. Bakın başka evet. Hiçbir şey yapmıyoruz burada. Ve tam da bunun üzerinden bir dolu arkadaşımız geldi. Tekrar değerlendirme yaptık. O akil grupla Gökhan'ı da çağırarak tekrar bir konuşma yapalım dendi. Ama Gökhan o toplantıya gelmedi. Hiçbir şekilde bizle iletişim kurmadı. Ve biz pazar günü, tarihi de söyleyeyim. Bakın tarihler önemli çünkü. 16 Mart'ta cumartesi toplantı yaptık. 17 Mart gece 22 sıralarında biz Gökhan Zan'ın bu arada parti meclisiyle de acilen geniş katılımlı bir toplantı yaptık. PM üyelerimizi bilgilendirdik. Ses kayıtlarını dinlettik. Ve dedik ki Gökhan'la ilgili böyle bir şaibe var. Ve oy birliğiyle Gökhan Zan'ın adaylığından desteğimizi çekme kararı çıktı. Ve biz gece 22 sıralarında bunu sosyal medya üzerinden duyurduk. bizi sürekli suçlayan, niye suç durusunda bulunmadık, niye beni yalnız bıraktılar diyen Gökhan Zan adaylığını, desteğini çektiğinizden, ilan ettikten yarım saat sonra koşa koşa savcıya gitti, suç durusunda bulundu. Tamam, bakın burada şaibeli olan Türkiye İşçi Partisi ve bizler mi, bizim tutumumuz mu, yoksa kendisinin iddia ettiği gibi bir şantaja da maruz kalıyor olsa da bugüne kadarki gösterdiği tutumla Gökhan Zan mı? Şimdi orada